Başka türlü yapamazdık Yedigey aga. Hem bu mektup derdin sadece yazısıdır, bir kağıt parçası. Ama önemli olan senin bir an önce bizi o azgın karanerden kurtarmandır. Kuşatma altına alınmış gibiyiz. Bozkır'a adım atamıyoruz. Daha uzaktan görünce saldırıyor insanı. Korkunç bir bela bu. Böyle bir devenin sahibi olmak kolay iş olmasa gerek. Susup devenin üzerinde oturan Yedige'yi şöyle bir süzdü ve sordu. Vallahi bu azgın hayvanla nasıl baş edeceğini anlamıyorum. Çıplak elle mi? Çıplak elli olur mu? Silahım var. İşte burada. Yedigey heybenin bir gözüne soktuğu ve sapına sarılmış kamçıyı gösterdi. Bu kamçıyla mı yola getireceksin o canavarı? Ne yani? Top mu alsaydın? Biliyor musun? Biz tüfekle bile yaklaşamıyoruz yanına. Belki sahibi olduğun için senin sözünü dinler. Ama korkarım ki bu kafayla seni bile tanımaz o. Gözünü kan bürümüş. Göreceğiz bakalım. Madem ki sen Kospan'ın ta kendisisin, beni Karanar'ın olduğu yere götür, sonrasını ben hallederim. Boş yere vakit kaybetmeyelim. Kosman etrafa bir göz attı ve sonra saatine baktı. Gideceğimiz yer hiç de yakın değil. Biz oraya varıncaya kadar akşam olur. Sabahın şerri akşamın hayrından iyidir. Hem senin gibi saygıdeğer konuklar da pek sık geçmez buradan. Bu akşam konuğumuz olursun. Sabahleyin de canın istiyorsa öyle yaparsın. Doğrusu Yedigey'in hiç beklemediği bir şeydi bu. Onun hesabına göre eğer Karanır'ı yakalarsa bu gece Kumbel'e gidecek, orada istasyon yakınında oturan bir ahbabının evinde geceyi geçirecek, sabahleyin erkenden yola çıkacaktı. Ama Yedigey'in kalmaya niyetli olmadığını gören Kospan kestirip attı. Bak Yedigey aga, bu iş senin dediğin gibi olmaz. Yazdığım o mektuptan dolayı özür dilerim. Başka çaremiz yoktu. Çok zor durumdaydık ama seni bu gece bırakmam. Allah göstermesin. Bu kış günü ve gece vakti o ıssız bozkırda başına bir şey gelirse sarı özekte kimselerin yüzüne bakamam bir daha. Bu akşam bizde kalır, sabahleyin nasıl istersen öyle yaparsın. Evim köyün şu ucunda ve işimin bitmesine de sadece 1,5 saat kaldı. Git. Kendi evin gibi yerleş. Deveyi ağıla bırak. Yemi, suyu, her şeyi var. Bizim suyumuz boldur. Hava çabuk karardı. Ne de olsa kış günüydü. Gündüzler kısa sürüyordu. Kosman ve ailesi ne iyi insanlarmış meğer. Karısı, yaşlı annesi, 5 yaşındaki oğlu, daha büyük yaşta olan kızı Kumbel'de yatılı okuldaymış ve Kosman'ın kendisi konuklarını ağırlamak için dört döndüler. Ev sıcaktı ve Yedigey'in gelişi de bir canlılık getirmişti. Mutfakta et kaynıyordu. Yedigey'in çayını tazelerken bir yandan da ona ailesini, çocuklarını, Boranlı'daki hayatlarını, havaların nasıl geçtiğini, asıllarının hangi yöreden ve hangi kabileden olduğunu soruyordu. Kendilerinin Akmonya'ya nasıl saplanıp kaldıklarını da anlattı. Yedigey neşelenmişti. Bütün soruları cevaplıyor, kendisi de bir şeyler soruyor, bir yandan da sıcak bazlamaları eritilmiş taze tereyağına banıp atıştırıyordu. Sapsarı inek tereyağı koymuşlardı ve sarı özekli inek yağı çok az bulunan bir şeydi. Koyun, keçi ve deve sütünden alınan yağlar da fena değildi ama inek sütünden yapılan tereyağının yerini tutamazdı bunlar. İnek tereyağı gerçekten nefisti. Bu yağı onları Ural eteklerinde oturan akrabaları göndermiş. Yedigey tereyağına bandığı bazlamaları atıştırırken bu yağda yemyeşil çayırların can veren kokusunu duyduğunu söyleyince ninenin ağzı sevinçten kulaklarına varıyordu. Nine büyük bir coşku içinde doğup büyüdüğü yayık, dipnot, bugün Ural Irmağı olarak adlandırılan yayık ırmağı. Kazakça cayık, yayılmış, geniş şeklinde söylenir. Topraklarını, onların otlarını, ormanlarını, derelerini anlattı. Az sonra istasyon şefi Ernefes'te gelip katıldı sohbeti. Kospan Boranlı Yedigey'in gelişi şerefini onu da davet etmişti. Onun gelişiyle sohbet konusu değişti. Pek tabii olarak demir yolu işlerinden, hatların kardan sık sık tıkanmasından ve benzeri meselelerden söz ettiler. Yedigey bu adamı eskiden de az çok tanırdı. İkisi de uzun yıllardan beri demir yollarında çalışıyorlardı çünkü. Yedigey'den birkaç yaş büyüktü ve savaşın bitiminden beri Akmonyak'ta istasyon şefliği yapıyordu. Burada sevilen, sayılan bir insandı. Gece olmuştu. Tıpkı Boranlı'da olduğu gibi burada da trenler gelip geçtikçe evlerin camları zangırdıyor, rüzgar estikçe de kapı ve pencere aralarından uğulduyor, içeri sızıyordu. Sarı Özek'te demir yolu hatları hemen hemen aynı olsa da burası Yedigey için pek değişik geliyordu. Buraya o gözü kararmış Karaner yüzünden gelmişti ama kendisini baş köşeye oturtulan, çok saygı gören bir konuk olarak bulmuştu. Ernefes'in gelişinden sonra Yedigey'in keyfi daha da arttı. Çünkü Ernefes, Kazak elinin geçmişini çok iyi bilen, güzel de konuşan, neşeli bir adamdı. Sohbet iyice koyulaştı ve konu eski günlere, geçmişin ünlü kişilerine ve ağızdan ağza anlatıla gelen hikayelerine, efsanelerine geldi. Yedigey Akmonyaklı bu yeni dostlar arasında gerçekten mutluydu. Onları çok sevdi. Bunda konuşmaların, o güzel sohbetin rolü büyüktü ama kendisine gösterilen saygı ve samimiyetin, nefis yemeklerin ve içkinin etkisi de az değildi. O yol yorgunluğu ve dondurucu soğuktan sonra Yedigey büyük bir bardak vodkanın yarısını içmiş, yuvarlak yer sofrasına konmuş sini dolusu körpe deve etiyle yine genç devenin hörgücünden yapılan tuzlamayı afiyetle yemiş, gevşemiş, keyiflenmişti. Çakır keyif olunca iyice neşelendi, yüzü güldü ve dili çözüldü. Konuk şerefine kadeh kaldıran er nefes de coşmuş, neşelenmişti. O neşe içinde Kospan'a, "Kospan, sana zahmet olacak ama," dedi. "Bizim eve kadar git, benim tamburumu getiriver." Yedigey buna çok sevindi ve neşeyle bağırmaktan kendini alamadı. "Aman ne iyi, sağ çocukluğumdan beri tambur çalanlara imrenirim." Er nefes ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını çemredi. "Çok iyi çaldığımı söyleyemem Yedike, ama senin şerefine eski havalardan bir şeyler hatırlamaya çalışacağım." Er nefes hareketli ve kabına sığmaz bir adam olan Kospan'a göre daha ağırbaşlı sayılırdı. İri gövdesi ve yüzünün ciddiliğiyle insanda bir güven uyandırıyordu. Kospan'ın getirdiği tamburu eline alınca ciddileşti. Kendisini çalgısına vermişti ve sanki çevresindeki insanlarla arasına bir mesafe koymuş ve onlardan, oralardan ayrılmıştı. Bir insan derin iç duygularını açığa vurmak istediği zaman hep böyle yapar. Tamburunu akort ederken Yedigey'in yüzüne uzun uzun baktı. Yedigey onun ilk kara gözlerinde, deniz yüzeyinde yansıyan ışıklar gibi bir parıltı gördü. Er nefes uzun ve usta parmaklarını tellere vurmaya, tamburun perdelerinde gezdirmeye başlayınca Yedigey hemen anladı o müzik ziyafetinin hiç de kolay geçmeyeceğini. Er nefes önce bütün parmaklarıyla vurdu tellere. Bu vuruşla demet demet bir ezgi doldurdu odayı. Bu ezgi demeti çözülüp düğümlenerek aranılan havayı, ahengi buluyor, seçilen türkünün havasına dönüşüyordu. O ana kadar onu ağırlayan bu yeni dostların yanında, unuttuğu dertleri, acıları birden canlığını vermiş, tamburun tellerinden kalkıp yine içini doldurmuşlardı. Ve o birden kendini dert uçurumuna gömülmüş buluverdi. Niçin kapılıvermişti bu duyguya? Bu besteleri yapan, bu türküleri yakan o eski ustalar, bu seslerle onun başına neler getireceklerini, onun hangi gamlı duygularda yüzdüreceklerini biliyor olmalıydılar. Yoksa Yedigey, er nefesin çalgısında, ezgisinde kendini bulur, böylesine içlenir, böylesine duygulanır mıydı? Yedigey'in ruhu ürperdi, çırpındı, çığlıklar atarak kanatlandı ve aynı anda önünde evrenin bütün kapıları açıldı. Sevinç kapıları, hüzün kapıları, düşünce, arzu ve belirsizlik kapıları, şüphe kapıları. Er nefes tamburu gerçekten güzel çalıyordu. Bu dünyadan çoktan göçüp gitmiş nice nice adamların yürek sızıları, çektikleri bütün acıları canlanıyordu tamburun tellerinde. Dinleyenlerin yüreklerine de oturuyordu bu acı. Kuru ağaçlara birbiri ardınca ulaşıp yakan bir yangın gibi, duygu ve coşku alevleri gibi çatır çatır, cayır cayır seslerle yayılıyordu. Yangın Yedigey'in yüreğindeydi şimdi. Tamburu dinlerken ara sıra elini iç cebine sokup o atkıyı okşuyor, yeryüzünde onun da sevdiği bir kadın bulunduğunu düşünüyordu. Ve bunu düşündükçe hem seviniyor hem üzülüyordu. Bir kere daha anlıyordu onsuz yaşayamayacağını ve bu aşkın ne pahasına olursa olsun sonsuza kadar ama acılarla dolu olarak süreceğini. Er nefesin bir yavaşlayıp inleyen, bir coşup gürleyen tamburu söylüyordu bunları ona. Nakaratlar nakaratları, ezgiler ezgileri izledikçe Yedigey'in yüreği de dalgalardan dalgalara atlayan bir kayık oluyordu. Bir hayal alemine dalıyor, kendini Aral Denizi'nde buluyordu. Aral kıyıları boyunca görünmez akıntıları seyredaldı. Bir kadın saçı gibi gür ve uzun olan, o yana bu yana devrilen yosunlara bakarak akıntının yönünü anlamaya çalışıyordu. Hep suyun aktığı yöne bakar diyorsunlar. Vaktil Ukubala'nın saçları da böyle uzundu. Ta dizlerine kadar inerdi. Denizde yüzerken tıpkı bu yosunlar gibi bir o yana bir bu yana süzülürdü. Ukubala gülerdi, neşelenirdi. Esmer yüzünü mutluluk kaplardı. Tamburun sesi boranlı Yedige'yi çok etkilemişti. Duygulanmış, coşkular içinde yüzüyordu o şimdi. Yalnız bu tamburu dinlemek için bile bu şiddetli kışta tam bir gün yol teperek buraya gelmeye değerdi. Kendi kendine iyi ki karanar uzaklara kaçmış da ta buralara gelmiş, yoksa bu güzel tambur sesini dinlemek nasip olmayacaktı diyordu. Er nefes ne de güzel tambur çalıyormuş meğer, onun böyle bir hüneri olduğunu hiç bilmiyordum. Yedigey bir yandan Ernefes'i nefesi dinlerken bir yandan da kendi durumunu düşünüyor, hayatına bir göz atmaya çalışıyordu. Ciyak ciyak bağıran bir çaylak gibi göklere yükselmek, oradan kanatlarını ince gerip hava akımlarının üzerinde süzülerek aşağılara bakmak, yalnızlıklar içinde aşağıda olup bitenleri görmek, anlamak istiyordu. Birdenbire engin sarı özeğin karlarla kaplı manzarası canlandı gözünde. Demir yolu hattının belli belirsiz bir dönemecinin ötesinde birkaç küçük ev vardı ve bazılarının pencereleri ışıklıydı. Orası Boranlıydı işte. Bu evlerden birinde Ukubala ve iki kızları bulunuyordu ve belki şu an üçü bir arada mışıl mışıl uyuyorlardı. Tabii Ukubala düşüncelere, kaygılara dalıp gözünü kırpmaz halde değilse. Başka bir evde de Zarife ve çocukları vardı. Herhalde Zarife uyumuyordu. Onun yüreği dayanılmaz acılarla doluydu ve daha nice felaketler bekliyordu zavallıyı. Çocuklar babalarının öldüğünü hala bilmiyorlardı. Ama er geç öğreneceklerdi gerçeği. Yedigey trenlerin iki yana ateşler saçarak gecenin karanlığını yara yara, karları savura savura büyük bir gürültüyle geçtiklerini de hayal ediyordu. O karanlık gecede her şey gözünün önündeydi ve gece hiç bitmeyecekti sanki. O orada tambur dinlerken azgın deve Karanar yakınlarda bir yerde, bozkırın korkunç karanlığında, soğuk, rüzgar, kar demeden, durup dinlenmeden dişi deve kovalıyor, çapkınlık yapıyordu. O da ne yapsın, böyle yaratılmıştı. Bütün yıl boyunca otlayarak ve güçlü çenesiyle durmadan geviş getirerek gücünü biriktiriyordu. Devenin hazım organı, işkembesi öyle düzenlenmişti ki yürürken, yatarken, hatta uyurken bile geviş getirebilir. Böylece topladığı bütün gücü hörgücünü de biriktirir. Hörgüçleri ne kadar çok yağ toplamışsa, ne kadar dipdiri olmuşsa, erkek deve de o kadar güçlü, kış için o kadar iyi hazırlanmış olur. O zaman ne kardan, ne soğuktan, ne insanlardan, hatta ne sahibinden korkar. Karşı gelinmez bir güce kavuşur, kudurur, vahşileşir. O zaman çevrenin hakimi mutlak hükümdar olur. Ne yorulmak bilir, ne acımak, ne susamak. Varsa yoksa sevişmek. Dişilerinin peşinde koşmaktır işi gücü. Yıl boyunca bu amaçla yaşar. Gücünü bu amaçla biriktirir. Kış günlerini sabırsızlıkla bu yüzden bekler. Şimdi Yedigey konuk sofrasına kurulup nefis yemeklerle karnını doyurur, içkisini içerken, tamburunun tellerinden dökülen o güzel ezgileri dinlerken, Karanar o fırtınalı karanlık gecede azdıkça azarak ve damarlarındaki kanın çağrısını uyarak sürüden ayrılıp götürdüğü dişilerinin başında bekliyordu. Onları her türlü tehlikeden, kurttan, kuştan, insanlardan koruyordu. Dişilerine yaklaşacak canlılara öyle korkunç sesler çıkararak bağırıyor, ağzından sakalından köpük köpük salyalar çıkararak öyle saldırıyordu ki yaklaşanın vay haline. Tamburu dinlerken Yedige işte bunları da düşünüyordu. Müzik sesi onu daldığı geçmişten alıp bugüne getiriyor, sonra yarınları düşündürüyor ve yine geçmişe götürüyordu. Birden içinde bütün sevdiklerini her türlü tehlikeden korumak için onlara kol kanat germek arzusu uyandı. Dünyada hiçbir şey, hiç kimse çaresiz, korunmasız kalmamalıydı. Sonra hayatları kendi hayatına bağlı olan insanlara karşı bir suçluluk duygusu hissetti içinde. Derin bir üzüntüye kapıldı. Er nefes tamburun tellerine daha yavaş vurarak sesini hafifletirken, düşünceli düşünceli Yedige'yi süzerek ve gülümseyerek sordu. Hey Yedige, yoruldun mu? O kadar yol aldıktan sonra yorulmuşsundur elbet. Ben de dinlenmene fırsat vermeden durmadan tıngırdatıp duruyorum tamburu. Yedige elini kalbinin üzerine koydu ve çok samimi olarak ''Yo Ernike, sen ne diyorsun? Tam tersini. Çoktandır kendimi hiç böyle mutlu hissetmedim. Eğer sen yorgun değilsen çal, biraz daha çal Ernike. Büyük bir zevkle dinliyorum seni. Aklından geçen, özellikle istediğin bir türkü var mı?'' ''Sen daha iyi bilirsin Ernike. Usta en iyi çaldığını kendisi bilir. Ama ben daha çok eski türküleri seviyorum. Onları daha yakın buluyorum kendime. Nedendir bilmem, o eski havalar beni daha çok duygulandırıyor ve her çeşit düşüncelere daldırıyor.'' Ernefes anladım der gibi başını salladı ve sonra köşesinde sessizliğe dalıp gitmiş olan Kospan'a dönerek gülümsedi. ''Bizim Kospan da öyle olur, bak ne hale geldi. Benim tamburumu dinlemeye başladı mı artık buralarda değildir o, bambaşka bir adam olur. Öyle değil mi Kospan? Ama bugün konuğumuz var, ara sıra kadehlerimizi doldurmayı unutma.'' ''Tabii, hemen, hemen.'' Kospan canlandı ve kadehlere vodka koydu. İçkilerini yudumlayıp biraz meze yediler. Ernefes tamburunu yeniden akort ettikten sonra şöyle dedi. ''Madem ki sen eski havaları seviyorsun, sana çok eski bir hikayeyi anlatayım. Yaşlıların çoğu bilir bunu, sen de bilirsin. Hem sizin orada Kazangap gibi bir usta anlatıcı var. Ama o ve başkaları sadece anlatırlar. Ben ise hem söyler hem çalarım. Benimkisi bir tiyatro gibi olur. Bugün senin şerefine. Yedi ki, Raymalı Aga'nın kardeşi Abdülhan'a yalvarması hikayesini söyleyip çalacağım. Yedikey memnun olduğunu belli ederek başını salladı ve er nefes tamburun tellerine dokundu. O ünlü hikayenin giriş melodisi döküldü tellerden. Ve Yedigey'in gönül telleri de titremeye, yüreği sızlamaya başladı. Çünkü bu defa her olay, hikayenin her bölümü, onun ruhunda özel yerini buluyor, yankılanıyordu. Tambur gümbür gümbür ötüyor, er nefesin gür sesi de tamburuna eşlik ediyor, ünlü cırav, dipnot, cırav, yırcı, halk ozanı, aşık, Raymalı Aga'nın, dipnot, Raymalı Aga, Rahim Ali Aga'nın Kazakça'da söylenişi. Acıklı hikayesine çok uygun düşüyordu. Raymalı Aga, 19 yaşındaki şarkıcı kız Begüm'e aşık olduğu zaman 60'ını geçiyordu. Bu şarkıcı kız onun karşısında bir yıldız gibi çıkmış, hayat yolunu aydınlatmıştı. Daha doğrusu asıl aşık olan kızın kendisiydi. Raymalı Aga'ya vurulan oydu. Çok serbest, dilediği gibi hareket eden, canı ne isterse onu yapan bir kızdı Begüm'ay. Ama söylentiler başkaydı. Kızın Raymalı Aga'yı değil, 60'ından sonra azan Raymalı Aga'nın ona vurulduğunu söylüyorlardı. O günden beri ağızdan ağıza söylene gelen bu aşk hikayesinde Raymalı Aga'nın tarafını tutanlar da ona kızan ve karşı olanlar da vardır. Karşı olanlar adının unutulmasını isterler, onu tutanlarsa acıklı hikayesini, yırlarını ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktararak geleceğe ulaşmasını sağlarlar. Böylece bu efsaneyi herkes öğrenmiştir. Onunla herkes ilgilenir. Sevenleri de çoktur, sevmeyenleri de. Yedikey o gece Abu Talip Kutlubeyev'in yazıları arasında Raymalı Aga'nın kardeşi Abdülhan'a yalvarması hikayesini de Bulan Akdoğan bakışlı adamın nasıl kızıp küplere bindiğini, bu hikayenin nasıl dile alınmaz kötü bir şey olduğunu söyleyerek onu suçladığını da hatırladı. Abu Talip Kutlubeyev ise büyük bir değer veriyordu bu halk hikayesini. Ona Bozkır Gültesi'nin şiirleri diyordu. Aa evet, Almanların da çok ünlü bir şairleri de kocamış yaşında genç bir kıza aşık olmuş. Şiirlerinden anlaşılıyormuş böyle olduğu. Abu Talip Raymalı Aga hikayesini Kazangap'tan dinleyerek kaleme almıştı. Çocuklar büyüyünce bunu okusunlar istiyordu. Abu Talip bazı zamanlarda bazı kişilerin hayat hikayelerinin, anıların, çektikleri acıların kitlelere mal olduğunu, o acıların kalabalıklar tarafından paylaşıldığını, yana yakıla anıldığını söylüyordu. Toplum onlardan ders alır, çok şey öğrenir, bir insanın çektiği sıkıntılarda bütün bir devri görürdü. Sonra da bunu bu büyük dersi gelecek kuşaklara yüzyıllar sonrasını aktarırdı. Yedikey'in karşısında oturan Ernefes, kendini bu acıklı konuya vermiş hem çalıyor hem söylüyordu. Demir yolu hattında bir bölümün sorumlusu olan bu memurun uzak geçmişe ait bu efsane ile Raymalı Aga'nın acıklı hikayesiyle ne ilgisi olabilirdi? Onun kendini Raymalı Aga'nın yerine koyması, acılarını aynen duyarak yansıtması şaşılacak şeydi doğrusu. Yedigey büyülenmiş gibiydi. İşte gerçek müzik, işte gerçek bir güzel türkü ve işte hüner diyordu. Öl ve sonra kendi küllerinin arasından yeniden doğ deseler, hiç tereddüt etmeden ölür insan. Keşke insanın yüreğinde böyle bir ışık yansa da ruhunu aydınlatsa, serbest ve sağlıklı olarak en yüce duygularla kaygısızca düşünebilse. Yedigen yatağa girmeden önce dışarı çıkıp biraz hava almıştı. Ev sahipleri beklenmedik konuklar için her zaman hazır bulundurdukları temiz çarşaf ve döşeyi sermişlerdi. Ama yine de yatınca hemen uyuyamadı. Yatağı pencere dibine serilmişti. O yüzden dışarıda rüzgarın uğultusunu, pencereleri zangırdatmasını, trenlerin iki yöne gelip gitmelerini dinledi bir süre. Şafak söker sökmez asi karanarı aramaya çıkacak, onu yakalar yakalamaz Boranlı'nın yolunu tutacaktı. Orada onu çocuklar, iki evin çocukları bekliyordu. Mutluluklarını amaç edindiği, ayrım gözetmeden hepsini çok sevdiği çocuklar. Ama şu azgın karanarı nasıl yola getirecekti? Niçin başka develere benzemezdi bu hayvan? Niçin develerin en kudurganı, zapt edilmesi en güç olanıydı o? Ondan o kadar korkuyorlardı ki vurmayı bile düşünüyorlardı. Bir hayvana neyin iyi neyin kötü olduğunu nasıl anlatırsınız? Onu buraya kadar koşturup getiren, ona bu emri veren doğanın düzeni yaratılış kanunuydu. Dev gibi büyük, hiçbir engel tanımayan, karşısına çıkan her şeyi ezip geçecek güçte bir hayvandı. Böyle bir hayvanla nasıl baş edecek, ona nasıl diz çöktürecekti? Bir kere yakaladıktan sonra ayaklarına zincir vurmalı, ağıla kapatmalıydı onu ve bütün kış bağlı tutmalıydı. Çünkü bu gidişle Kosman değilse bile bir başkası onu vurur, hayatına son verebilirdi. Yetike hiçbir şey yapamazdı bu durumda. Bunları düşüne düşüne nihayet uykuya dalacağı sırada tamburu yanık yanık konuşturmasını bilen Ernefes'in hem çalıp hem söylemesini bir kere daha hatırladı. Ona böyle güzel bir akşam geçirttikleri için sevinçliydi. Aşık bozkır ozanının acılarını dile getiren o müzik, onun yüreğinde de yankısını bulmuş, bu acıları ona da duyurmuştu. Kendisiyle Raymalı Aga arasındaki bir ortak yan yoktu ama yine de kendi durumuyla Raymalı Aga hikayesi arasında uzaktan uzağa bir benzerlik, birbirine çağrışım yaptıran bir özellik bulunuyordu. 100 yıl kadar önce yaşamış ihtiyar cırav, yırcı, Raymalı Aga'nın çektikleri onun gibi bir sarı özekli olan Yedigey'in ruhunda yankılanmıştı. Yatağında bir o yana bir bu yana dönerek için için inlemeye başladı. Mutsuzdu. Bilinmezlikler, umutsuzluklar içinde kıvranıyor, kalbi sıkışıyordu. Nereye gidecekti? Ne yapacaktı? Zarife'ye neler söyleyecek, Ukubala'ya ne cevap verecekti? Yok. Yoktu bir çıkış yolu. Sonunda uykuya daldı ve dalar dalmaz da kendini Aral kıyılarında buldu. Aral'ın koyu mavisinden ve şiddetli rüzgardan başı dönüyordu. Eskiden ta çocukluk yıllarında olduğu gibi kendini suya attı. Köpüklü dalgaların üzerinde kanat çırpan bir martıydı sanki. O engin denizin yüzeyinde mutluluklar içinde süzülüyordu. Ve bu arada Ernefes'in tamburu inim inim Raymalı Aga'nın acıklı hikayesini çalıyordu. Sonra altın mekre balığını Aral sularına salıverişini gördü. Balık iriydi, kıvraktı. Onu suya götürürken hayvanın kıpır kıpır canlılığını, bir an önce sulara dalıp kendi dünyasına kavuşmak için çırpınışlarını hissetti. Yedigey yuvarlana yuvarlana gelen dalgaların üzerinden yürüyor, yüzüne çarpan rüzgara gülüp geçiyordu. Sonra ellerini gevşetti. Altın mekre denizin koyu maviliğinde pırıl pırıl parlayarak sulara daldı gitti. Uzaklardan bir müzik geldi kulaklarına ve biri kara talih için yanıyor, yas döküyordu. O gece buz gibi soğuk ve şiddetli bir rüzgar kol geziyordu bozkırda. Soğuk gittikçe daha da artıyordu. Karanarın sürüden seçip ayırdığı ve korumasını aldığı 4 dişi deve bir küçük tepenin kuyusuna çekilmişlerdi. Hayvanlar rüzgarın savurduğu kardan korunmak için büzüşerek başlarını birbirinin boynuna koyarak ısınmaya çalışıyorlardı. O durumda bile doymak bilmez vahşileşmiş karanar bir rahat vermiyordu onlara. Çevrelerinde koşup dolanıyor, hiddetle bağırıp hırıltılar çıkarıyordu. Kimden, neden kıskanıyordu dişilerini? Arada bir bulutların ardında görünen aydan mı? Çift örgücünü hoplata hoplata, uzun boynunu uzata uzata, ağzından köpükler saçarak, buz tutmuş karları çatır çatır ezerek koşuyor, tehditler savuruyor, dişilerin boynunu, bacaklarını ısırarak birbirlerinden ayırmaya çalışıyordu. Doğrusu bu kadarı da fazlaydı artık. Dişileri gündüz boyunca isteğine gönüllü olarak boyun eğmişlerdi. Ama şimdi geceydi, yorgundular ve üşüyorlardı. Onun için onlar da bağırıyor, onu yanlarına sokmak, hiç olmazsa geceleyin rahatsız edilmek istemiyorlardı. Sabaha karşı Karanar da biraz yatıştı. Dişilerinin yanında dikiliyor, biraz kestirmeye çalışırken yine naralar savurur gibi ses çıkarıp çevresine bakıyordu. Onun sakinleşmesi üzerine dişiler de yine birbirlerine sokularak karların üzerine yattılar. Boyunlarını uzatıp yere koydular ve uyumaya başladılar. Uyurken doğacak yavrularını gördüler düşlerinde. Nereden çıkıp geldiğini bilmedikleri, sürünün öbür erkek develerini döverek kendilerini kaçıran bu kara buğradan erkek deve geve kalmışlardı. Yavrularını doğurmaya hazırlanacaklardı artık. Sıcak yaz günlerini, kokulu pelinleri, yavrularının memelerine dokunan yumuşak dudaklarını da gördüler düşlerinde. Bu onlara memelerinin sütle dolacağı günleri de düşündürdü. O günleri özlüyorlardı. Onlar düş dolu uykularındayken karınar başlarında dikilip duruyor, onları belirsiz tehlikelerden koruyor ve rüzgar onun uzun tüyleri arasında bulunuyordu. Evrenin rüzgarlarıyla yıkanan yerküre kendi ekseninde ve güneşin etrafında dönmeye devam ediyordu. Belli bir konuma geldiği zaman ortalık aydınlandı ve sarı özek bozkırında sabah oldu. İşte o zaman gördü karınar bir dişi deveye binmiş 2 kişinin kendisine doğru çıkageldiğini. Yedigey ve Kosman'dı bunlar. Kosman'ın elinde bir tüfek vardı. Boranlı Karanar birden kızdı köpürdü. Hırsından tepinerek, köpükler saçarak bangır bangır bağırmaya, böğürmeye başladı. İnsanlar ne cesaretle yaklaşırlardı onun egemenlik alanına. Kızıştığı dönemde ne cesaretle ve ne haklı sokulurlardı dişilerinin yakınına. Yeri göğü inleterek böğürüyor, uzun boynunun ucundaki başını 2 yana sallıyor, masal ejderhası gibi dişlerini gösteriyor ve gıcırdatıyordu. Burnundan çıkan buğular anında kırığa dönüşüp yeresine yapışıyordu. Tahrik edilmekten, heyecandan işemek isteği geldi ve dört ayağını birden açarak rüzgara karşı işedi. Keskin bir sidik kokusu kapladı ortalığı. Savrulup hemen donan sidik parçacıklarından birkaçı gelip Yedigey'in yüzüne çarptı. Yedigey'in hemen yere atladı, kürkünü çıkarıp yere bıraktı. Sırtında ceket, ayaklarında pamuk astarlı pantolon vardı. Yalnız heybeden kamçısını çıkardı, sapına sarılmış sırımını açtı. Kosman tüfeğini doğrultarak seslendi. Bak Yedike, seni güç durumda bırakırsa vuracağım onu. Yo, sakın ateş etme. Onunla başa çıkmasını bilirim ben. Ama sana saldıracak olursa o zaman serbestsin, çekersin tetiği. Pekala öyle olsun dedi Kosman ve deveden inmedi. Yedike kamçısını havada sallaya sallaya ve şaklata şaklata azgın karanarın üzerine doğru yürüdü. Onun üzerine doğru geldiğini gören Karanar da büyük bir öfkeyle ağzından salyalar, köpükler saçarak ve korkutucu sesler çıkararak onun üzerine koştu. Bu sesler dişi develeri duyandırmış, ürkütmüştü. Dişiler kaçıp dağıldılar. Yedigey kamçısını şaklatmaya devam etti. Onu kar kızağına koşup yüreklendirmek, korkutmak için şaklattığı gibi şaklatıyordu kamçıyı. Bir yandan da yüksek sesle konuşarak kendisini tanıtmaya çalışıyordu. Karanar, Karanar, aptallık etme, kör müsün? Bak benim ben, sahibini tanımadın mı? Dur orada, yaklaşma.